6. Uzun etekli ipek entaresi, hotozu, elmasları, hatta şefkat nişanının grand kordonuyla koltuğa kurulmuş, tebrike gelenler için değneğine dayanarak ağır ağır kalkıyor, bir kraliçe kadar vakur. Koltuğun dibindeki yer minderine büzülen Rabia, bu muhteşem kadının iki gece evvel o kadar teklifsiz ve dost ihtiyar olduğuna inanmak için müşkülat çekiyordu. Evvela Sabiha Hanım'ın üvey kızı, 16 yaşlarında silik, sönük kız, sonra ev halkı birer birer geldiler. Hepsi birer nice senelere ile savuldu. Herhalde tebrik merasimi 10 dakikadan fazla sürmedi. Ev halkı hepsi kahya kadının arkasından çıktılar gittiler. Aralarında bir tanesini Sabiha Hanım alıkoydu. Hemen Rabia'nın gözleri bu kıza dikildi. Boy uzun, omuzlar geniş, kalçalar bir erkek çocuk gibi dar, ten ipek gibi yumuşak ve beyaz, gözler iki büyük mavi mine çiçeği gibi. Arkasında dümdüz pembe bir entari, belinde gümüş bir kemer vardı. Halayıklar arasında bir o, başını bağlamamıştı. Sarı saçlarını bir örgü örmüş, ucuna pembe bir kurdele bağlamış, arkasına salıvermişti. Rabia'nın adeta ağzı hayretten açık, bu latif mahluku seyrediyordu. Fakat onun en çok gözünü alan şey, biri ötekinden daha yüksek duran, kalkık, çekik, kumral kaşlarıydı. Neden biri ötekinden yüksekti? Rabia bunun bazı Çerkeslere mahsus şey olduğunu henüz bilmiyordu. Bu kız Kanarya'ydı. Sabiha Hanım sordu. Dürnev nerede? Şimdi gelecek efendim. Ve Dürnev Hanım geldi. Ufak tefek bir genç kadın. İri kestane renginde gözlerine bir çocuk bakışı vermek için bir düzeye göz kapaklarını yukarı kaldırıyor, itina ile yolunan siyah kaşlar iki ince hilal gibi. Allık, sürme yerli yerinde. Küçük yüzünde açık bir ifade vardı. Gerdanlıklar, bilezikler, uzun küpeler, yüzükler hep zümrüt. Esvap da elmaslara uymak için yeşil kadife, farbala farbala üstüne. Etek uzun ve yüksek ökçeli, yeşil atlas, iskarpinler giyiyor. Bu iskarpinlerden biri uzun eteğine ikide bir de hafif bir tekme vuruyor ve etek bütün kırmaları, farbalalarıyla bir yılan gibi kıvrılıyor. Rabia ömründe bu kadar süslü, bu kadar karışık ve şaşalı giyinmiş bir insan görmediğini kendi kendine itiraf etti. Dürnev, tuvaletinin ihtişamına rağmen kandil gecesi olduğundan haberdar değilmiş gibi kaynanasını hiç tebrik etmedi. Hayli lakayt ve resmi bir tavırla, ''Maşallah, renginiz bugün ne iyi!'' dedikten sonra avizenin altında durdu. Kendi düşüncesi neyse ona daldı. Düşüncesi ne olursa olsun, gene genç kadının bir oyuncu gibi kalçalarını oynatması, eteğinin dalgalanması, kim bilir hangi resimli kitaptan taklit ettiği yüzünün dalgın ifadesi, Sabiha Hanım'ın sinirine dokundu. İçinden ''Saygısız, halayık eskisi, sonradan görme!'' diye homurdandı. Fakat gene hayli sükunetle, ''Bana bir şey mi sormak istiyorsun kızım?'' dedi. Yoluk kaşlar kalktı. Sesinde gizli bir istihza. ''Nasıl da bildiniz efendim? Kanarya'ya ait bir şey soracaktım. Kadın efendimizin daveti gelecek hafta değil mi?'' ''Evet. Bu akşam Kanarya'nın oyununun provasını yapacağız. Paşa benim odama gelecek. Siz de gelmez misiniz? Ben piyano çalacağım.'' ''Bu akşam mı?'' dedin. ''Evet, bu gece. Yatsıdan sonra.'' Amma da tuhaf. İşiten senin Müslüman kızı olduğuna inanmayacak. Kandili unuttun mu? Bütün komşular davetli. Kız hafız Kur'an okuyacak. Hangi kız hafız? Gene bir çocuk gibi açılan kestane renkli gözler, yer minlerindeki kızı yüksekten bir süzdü. Sonra, dairem konağın ta öteki ucunda. Bizim prova yapmamızda bir mahzur görmüyorum, dedi. Kanarya bana lazım. Hem misafirleri ağırlayacak, hem de sonra dizimi ovduracağım. Sabiha Hanım hiddetli görünmemek için gayretini sarf etti. O gün oruç tutmuş, nafile namazı kılmış, gelini tazip için yaptığı son hareketi tamire karar vermişti. Fakat her tahammülün bir hududu vardı. Sabiha Hanım tahammülünü çoktan haddini aşmıştı. Dürnev gene lakayt avizeye bakarak devam etti. ''Diz ovacak halayık kalmadı mı? Nazikter bu işi daha iyi yapar. Hem bir çocuk Kur'an okuyacak, bu kadar külfete ne hacet?'' Ölülerin ruhuna okunacak Kur'an'ı ister çocuk ister büyük okusun. Genç kadın ölülerin ruhlarıyla hiç alakası olmadığını gösteren bir omuz silkmesiyle mukabele etti. Kaynanasının yüzü kalın düzgün tabakası altında mosmor olmuştu. Çerkez köylerinde hafız falan yoktur. Senin ecdadının ruhu benimkilerden fazla rahmete muhtaç. Sabiha Hanım'ın lakırdısını kesti. Kahpeye nereden çıktığını anlatmak için biraz fazla söylemişti. Fakat yeşil etekli, atılmaya müheyya bir engerek gibi tekrar kıvranmasını büyük bir hazla seyretti. Genç kadının gözlerindeki suni masumiyet, çocukluk uçtu. Yüzü karıştı, cevap vermek için ağzını açarken kahya kadın kapıdan, ''Paşa efendi geliyor.'' dedi. Musamahat derhal tatil edildi. Fakat odanın havası çok elektrikli kaldı. İçeriye giren üniformalı adamın çok uzun bir boyu vardı. Rabia iyi görebilmek için başını kaldırdı. Düşük siyah bıyıklarına, sakalına pek az kır düşmüş olan Selim Paşa, karısından çok genç görünüyordu. Kalın tüylü kaşlarının arasındaki derin çizgi, yaştan ziyade sahibinin şiddetini ifade ediyordu. Gözler gök ela, uzun burnunun yukarısı muntazaman fakat aşağı doğru çarpılarak yüzüne bir kartal heybeti veriyordu. Bu yüz bazen çok haşin ve dürüst, bazen de mülayim, dost, hatta rakik bile görünürdü. Bu akşam mülayim ve dost ifadesine bürünmüştü. Karısı değneğine dayanarak kalktı. Karı koca kandilleştiler. Fakat karısının yeri ve yerdeki küçük kızı işaretini görmedi. Gözlerini gelinden ayırmıyordu. Gelinde bu akşam oyuncağı elinden alınmış, dargın bir çocuk hali vardı. Paşanın hoşuna gitmişti. ''Nen var güzel kızım?'' Sabiha Hanım cevap verdi. ''Güzel kızımız takvime bakmadan kararlar alıyor. Bize danışmadan kandil geceleri eğlenti tertibine katılıyor.'' Dürnev'in gözleri paşada fakat ağzı kaynanasına. ''Odamdaki sesler buraya gelmeyecek olduktan sonra sanki ne zararı var? Sizin misafirlerinizi ben bilmez miyim?'' Bir sürü sağır koca karı. Odanın içinde bile çocuğun sesini ya duyarlar ya duymazlar, diyordu. Konuşurken paşaya yaklaşmıştı. Küçük elleri üniformanın yaldızlarını okşuyor, şımarık bir sesle, ''Ama siz geliniz, kuzum, paşa baba,'' diye yalvarıyordu. ''Peki, peki, yani hanımefendi müsaade ederse.'' ''Tabii siz münasip gördükten sonra.'' Gelinin muvaffakiyeti Sabiha Hanım'a itidalini, bilhassa vakarını iade etti. Kanarya'ya döndü. ''Rabia'yı aşağı götür, seninle yemek yesin. İmamın torununu sofraya almak için gelinine söylemeye karar vermişti. Fakat artık bu mümkün değildi. Paşa herkes çıktıktan sonra karısının odasında biraz daha kaldı. Dürnev'in gözlerindeki zafer parıltısının karısına yapacağı tesiri tamir etmiş, biraz da bu tesiri gidermek istiyordu. ''Demek senin küçük hafız misafirlere Kur'an okuyacak.'' O soytarının kızının böyle çıkacağına kimin aklı keserdi? Tevfik şimdi nerede paşa? Siyasi mücrim değil diye pek ne olduğuna ehemmiyet vermedim. Hala Gelibolu'da olacak. Acaba getirtemez misin? Paşanın sesi derhal katileşti. İradeyle sürüldü, dedi. Sonra daha mülayim ilave etti. Tevfik'i ben getirsem, imam senin küçük hafızı bir daha bize yollamaz. Sabiha Hanım değneğine dayanarak kalktı. ''Misafirler gelmeden abdest alayım.'' Selim Paşa oda kapısında durdu. Karısının gözlerini gözleriyle aradı. ''Yatmadan gelir yanında bir sigara içerim hanım.'' dedi. Çepçevre sedirlerin üstüne sıra sıra ihtiyar kadınlar dizilmiş, başlarında beyaz namaz bezleri, buruşuk yüzleri mütekallis, gözleri vecd içinde. Ellerinde rengarenk tesbihler, parmakları hareket ediyor, soluk dudakları kımıldıyor, yandan yana hafif hafif vücutları dalgalanıyor. Kız hafızın kalın, yanık sesi konağı inletiyordu. Okuyuşu tam klasik bir Arap tarzı, daimi bir legato ile her sesi ne kadar uzun olursa olsun ötekine bağlıyor. Gunneli, tecvitli fakat ne kadar sanatına hakim bir ses ve şahsi bir üslup. Bütün konak halkı birer birer sofaya çıktılar. Kapının arkasına yığıldılar. Aralarında Selim Paşa, hatta Alafranga Hilmi bile vardı. Misafirler dağılıp Rabia anasıyla evine döndükten sonra Sabiha Hanım bitap sedirine uzandı. Nazik tere dizlerini ovdurmaya başladı. Çok geçmeden Selim Paşa, arkasında şam hırkası, başında beyaz gecelik takkesi karısının odasına geldi. ''Hakkın var hanım. Çocuğun sesi de, okuyuşu da fevkalade.'' Dargınca bir ses cevap verdi. ''Dürnev'in odasından nasıl duydun?'' ''Gitmedim. Şöyle bir dinlemek için oda kapısına geldim. Fakat nihayete kadar kapıdan ayrılamadım.'' Selim Paşa, hafızasında canlanan hayale tebessüm etti. Bir halayı kapıyı açtığı vakit aralıktan kız hafızı rahlesinin önünde iki uzun titrek mum alevi arasında görmüştü. Altın rengindeki gözleri açılmış, içlerinde yeşil mevceli bir ışık yanıyordu. Karısının odasında manasız ve silik gördüğü uzun çocuk yüzünün keskin ve muntazam çizgileri olduğunun farkına varmıştı. Solgun pembe renkleriyle bu yüz ne kadar antika bir acem minyatüründen fırlamış gibi görünüyordu. O ses mutlak iyi bir musiki muallimin eline düşmeli. İmam ne der? Memnun olsun, kızın hafız olarak kıymeti artar. Selim Paşa sakalını karıştırarak o sesin dedenin semailerini ne güzel okuyacağını tahlil ederken kendi kendine mırıldandı. Eski besteleri söylemek için yaratılmış bir ses. Aman paşa, imam hiç kıza şarkı söyletir mi? Onca şarkı söylemek günah. Benim dediğim şarkıları sultanlar, dede gibi adamlar besteledi. Hepsi cennet mekan. Bir mahalle imamının itiraz etmek ne haddine? Selim Paşa, Rabia'nın sesini nasıl terbiye ettireceğini uzun uzun Sabiha Hanım'a anlatırken kapı açıldı. Hilmi girdi. Baba oğul nerede karşılaşsalar yüzlerinde hasıl olan ifade hep birdi. Hilmi'nin hafifçe kaşları çatılır, paşa içinin acılığını, inkisarını örtmek için yüzüne yarı istifafkar, yarı lakayt bir maske takınır. Zaptiye Nazırı oğlunu zamanında çil çeyrek gibi hep bir çırpıda kesilmiş paşazade örneklerinden biri diye görür. Kıyafeti onlara benzemez değil, pantolon çizgilerine mübalağalı bir ehemmiyet verir, yeleği, ceketi kusursuz kesilmiştir. Fakat ona rağmen seçtiği renklerin koyuluğu, boyun bağında hiç fanteziye kapılmaması zevkinde bir başkalık, bir durgunluk olduğunu gösterir. Yüzü de ilk görüşte o mübarek örneğe benzer. Mini mini, zarif bıyıklar, kansız, ince, azıcık dejenere bir sima. Fakat dikkat edilirse yüzünde onu züppelikten kurtaran iki aza vardır. Biri gözleri ve bakışının manası, öteki ağzı ve dudaklarının ifadesi. Gözleri düşünen, hem derin düşünen adamların dalgınlığı, hususiyetiyle başka gözlerden ayrılır. Ağzının çizgileri sarih ve temizdir. Dudaklarında temiz yaşamış ağızların topluluğu, rakik mizaçlı bir adamın tatlılığı vardır. Sefahatle, cinsi hayatlarının suistimaliyle çirkin, gayri muayyen, bol dudaklı paşazadelerden onu bu sevimli ve kuvvetli ağız derhal ayırabilir. Fakat bunu Selim Paşa fark etmez. Kendi canlı, kanlı, hatta biraz yırtıcı hilkatine hiç benzemeyen bu oğul, onun hayati emellerini yanlış yoldan sürükleyecek bir neslin numunesi. Onda iyi bir şey görmek kabil mi? Hilmi babasına soğuk fakat terbiyeli bir selam verdi. Annesinin iki elini birer birer aldı öptü. Başına koyduktan sonra yanaklarına yaklaştırıp biraz öyle tutması vardı ki yalnız hürmetinin değil sevgisinin derinliğini de ifade ediyordu. Senin kız hafız hakiki bir keşif anne. Baba oğlun ilk birleştiği bir fikir, bir görüş Sabiha Hanım'ı sevincinden titretti. Baban da öyle düşünüyor yavrum. Heyecandan biraz pertekliğe artan Hilmi, güya babasıyla hemfikir olmaktan çekiniyormuş gibi oldukça mübalağalı. Ne kontralto, ne zengin ses. Fakat nasıl yeknesak, nasıl Mısır arabı gibi inleyerek okuyor. O daimi legatodan mutlak onu kurtarmalı. Selim Paşa ne kontraltonun ne de legatonun manasını biliyordu. Fakat kızın tarzını beğenmişti. Hususiyetlerini tahsis değil, bilakis daha bariz bir şekilde meydana çıkartmak istiyordu. Müstehzi bir sesle sordu. Legato dediğin şeyden bir ses nasıl kurtarılır? Ben olsam derhal Peregrini'yi hoca diye tutarım. 2 senede o ses bir mucize haline gelir. Kim bilir, belki de Avrupa sahnelerine çıkacak bir primadonna olur. Fakat yapılamaz ki, bu geri kafamız. Yumuşak gözleri, primadonnaları, sahnelerde şarkı söyleyen bir medeniyetin erişilmez hülyasının hasretiyle sulandı. Selim Paşa içinden, aptal oğlan dedikten sonra zihni Peregrini ile meşgul olmaya başladı. O, alafranga ailelerde piyano hocalığı eden bir Frank'ti. Sarayda efendilere de ders verdiği için Selim Paşa onu göz hapsine almaya mecbur olmuş, bir zaman sonra zararsız, belki de biraz divane telakki ettiği için kendi haline bırakmıştı. Herhalde bu sivri sakallı, şeytan yüzlü herif pek de öteki Avrupalı piyano hocalarına benzemiyordu. Türkçeyi Türk gibi söyler, şark felsefesini, harsını İstanbul'da en iyi bilenler arasında sayılırdı. Memleketini ve dinini terk etmiş olduğu söylenirdi. Herhalde bu pek de asılsız değildi. Çünkü İtalya'da bilmem hangi tarihi dünya manastırında rahip iken oradan kaçmış Türkiye'ye gelmişti. Papa'nın vekili mütemadiyen herif aleyhinde propaganda yapar, Selim Paşa'yı taciz ederdi. Dostları onun gizli din kullandığını bile rivayet ederlerdi. Fakat Selim Paşa, Zaptiye Nezaretinin dosyasında sarih bir mana ifade edemeyen her rivayeti ihtiyat kaydıyla telakki ederdi. Ne olsa Selim Paşa'nın mizacına uymayan bir adam. Herifin dinsiz olduğuna paşa kanaat getirmişti. Dinini terk eden her adam onca şüpheli addedilirdi. Avrupa sahnelerinde icrayı sanat eden kadınları hep peregrini mi yetiştirir? Onu demek istemedim. Tabii size bu noktayı anlatmak müşkül. Avrupa musikisinin incelişini nasıl tarif edeyim? Zevkine varamazsınız ki. Kim demiş? Ecnebi trupları geldiği vakit tepe başına ayrıldığım yoktur. Daha doğrusu zaptiye nazırı sıfatıyla halkın bu yabancı metalara ne kadar rağbet ettiklerini görmek için. Sonuna kadar dinlemek biraz müşkül ama züppe güruhu bir alay seyirci var ki onları görmek cidden her sıkıntıya değer. Herifler kendilerinden geçiyorlar. Hakiki musikiden anlayan herkes tabii. Hakiki musiki mi dedin? Eğer kapitülasyonlar olmasa müzikacıları da seyircileri de enselerinden yakalayıp Beyoğlu kaldırımlarına fırlatırım. Şimendifer düdüğü gibi öten bir sürü yarı çıplak, hayasız, kart frenk karısı. Saraya tutulmuş gibi gözleri evlerinden uğruyor, bir alay mart kedisi gibi çığırışıyorlar. Top taşı saz çalmaya, şarkı söylemeye kalksa bu işi biraz daha adam akıllı yapardı. Anlamadığınız bir mevzuu niçin münakaşa ediyorsunuz? Bana bak Hilmi, ukalalığı bırak, beni dinle. Sen hani Avrupa musikisi de, edebiyatı da hayatı temsil eder diyordun. Fakat sana sorarım, hayatta orta oyununa çıkar gibi o kadar kalabalık bir ağızla ilanı aşk eden erkek gördün mü? Bilmem sen hiç ölen adam görmüş müsün? Ben çok gördüm. Fakat hiçbirinin bu kadar uzun ve şamatalı bir nutuk irat ettiğine şahit olmadım. Can çekişen bir adamın kolunu, bacağını sallayıp bağırması. Bu hayat ha? Bir de bu şaklabanlıkları bizim imamın torunu küçük hafıza öğretmek için o sivri sakallı ne yediği belirsiz herifi tavsiye ediyorsun. Hilmi babasını işitmemiş gibi kendi kendine. Garbı garp yapan musikileri. Onlarda hayat var, fen var. Bizimkinin ne kusuru var? Halkın tembelliği, uyuşturucu kanaati, yüksek sınıfların boş ve düşük bir sefaate dalmaları hep bu bizim inleyen, ağlayan musikimizin tesirinden. Kadınlarımızın kafasızlığı, zilleti. Kadınları bu bahse sokma. Bizimkiler herhalde fren karılarından daha edepli, daha hanım. Onların erkeğinde de karısında da. Ben yüzsüzlükten, açgözlülükten başka bir şey görmedim. Paşa durdu, öksürdü. Sonra köpürdü. Bir Müslüman milletinin ananesini, medeniyetini neden her vesileyle tahkir ediyorsun? Medeniyetimiz yok ki tahkir edeyim. Ziya Paşa'nın dediği gibi. Sizin tahkir ettiğiniz küfür diyarı mamureler kaşanelerle dolu. Mülk-i İslam baştan başa virane. Kaşaneleri başlarına yıkılsın. O imansız, padişah haini herif gibi sen de medeniyeti kaşane, mamure farz ediyorsan sana yuh. Paşa sustu, esnedi. Nereden bu peltek oğlanla münakaşaya girişmişti? Hiç değer miydi? Kafiristan'dan esen her rüzgara kafasını kaptıran bir fırıldak. Küçük hafızın tahsilini ben dilediğim hocaya yaptırırım. Sen çocuk sahibi olduğun vakit istediğin gibi yap. Korkarım çocukların Asım Bey'in kukla kızlarına benzeyecek. Bon Marche bebeği gibi. Karnına bastırınca mama, papa diyen öten kuklalardan. Bu son taarruzu oldu. Himri'nin cevabını beklemeden, hatta onun gözlerine yanan kin ve gayza ehemmiyet vermeden çekildi gitti. Sabiha Hanım içini çekti. Oğlunun kolunu okşadı. Niçin babanın zıttına basıyorsun evladım? Seni hiç incitmemiş bir baba. Bir gün bir fiske vurmadı. Bir dediğin iki olmuyor. Keşke babam her gün dayak atan soyundan olsa. Keşke evimiz konak değil bir kulübe olsa. Debdebe var, darat var. Fakat babamdan utanıyorum anne. Anlamıyor musun? Utanıyorum. Kanlı katil bir padişahın zulüm aleti. Düşündükçe yere geçiyorum. Sabiha Hanım içinden. Galatasaray'dan birinci çıktı. Fakat ne yarar? Hala maliyede küçük bir katip. Aylığı tercisine bile yetişmiyor. Babasını beğenmiyorsa parasını neden sarf ediyor, dedi. Fakat Hilmi'ye bir şey söylemedi. Dünyada en çok sevdiği bu biricik evladı incitmemek için yapmayacağı şey yoktu. Hilmi içinden. Annemin bütün derdi başına dal kavuk toplamak, elmas satın almak, parayı sokağa atmak. Babam gibi zalimleri bu kadınların çılgın israfı yaratıyor dedi. Fakat o da bu düşüncesini anasından sakladı. Ne de olsa anasıydı ve onun bütün dünyada biricik sevdiği insandı. Hatta harekete geçmemesine, elinin ayağının bağlı kalmasına sebep olan şey anasına karşı beslediği bu zaaftı. Omuzları bir ihtiyar gibi çökmüş, sesini yeis bürümüş, kendi kendine söyleniyordu. Devleti deviren çarklar sakat, cemaat hayatı çürümüş, kadınlarımız... Annesi sözünü kesti. Kadınlara neden bir düzeye hücum ediyorsun? Niçin etmeyeyim? Sade zevke, çocuk doğurmaya mahsus birer alet. Hangisine insan diyebiliriz? Zincirleri altın bile olsa kendileri birer esir. Amma yaptın ha! Senin şu meşhur Avrupa'nda çocuğu erkekler doğurmaz ya. Onların da ya karıları ya kapatmaları doğurur. Sen biraz daha horoz yumurtlasın diyeceksin. Bu buhranlı, acı dakikalarda anasının bu soğuk alayları. Hilmi daha peltek, gözlerinin içi daha karanlık devam etti. Milletin yarısı öbür yarısının hayvaniyetini doyurmakla meşgul. Çocuğu kim doğurursa doğursun. Keşke piliç gibi yumurtadan çıksak. Fakat asıl onları kim terbiye ediyor? Bir kere ona bak. Zenginlerde sırf cinslerini teşhir eden, işleten, boş kafalı, yaldızlı mahlukat. Fukara halkta hayvan sürüsü gibi kullanılan zavallılar. Aralarında bir tanesini bir fikirle meşgul görebilmek nasip olmadı ki. Kadın lakırtısı olunca hep böyle çileden çıkıyor, saçma söylüyorsun. Kadın sana ne yaptı? Dürnev, dürnev, dürnev. O da kafasız. O da cins makinesi. Odamız kadın panayırına döndü. Sabah akşam kalçasını göbeğini sallayan dişilerle dolu. Bana bak anne. Sen şu Çerkez kızını bir ayak evvel saraya mı yollayacaksın? Ne yapacaksın? Kanarya'dan neden böyle nefret ediyorsun? Nefret lakırdı bile değil. Öyle sinirleniyorum ki. Bu kızı daha uzun zaman konakta tutarsan ben de Dürnev'le bir olacağım. Kızı babamın kollarına atacağım. Sabiha Hanım soğuk bir duş yemiş gibi titredi. Konakta Kanarya, Dürnev dedikodularının bir iç yüzü var mıydı? Hilmi'nin Kanarya'dan sinirlenmesi bir kıskançlık mı? Sonra neden oğlan bu kadar kadınlara düşman? Birçok çapraşık, karışık, niçin nedenler arasında zihni tek bir noktaya saplandı. Kanarya'nın o hafta hemen kadın efendiye takdimi, konaktan çıkarılması acil bir mecburiyet olmuştu.